Ayrım 23.
Sayfa 609. Bu noktada Pedro Usta tekrar içeriden seslendi. Uzatma delikanlı, yüksekten atma. Gösterişin her türlüsü kötüdür. Tercüman buna bir cevap vermedi. Hikayesine devam etti. Her şeyi gören aylak gözler eksik olmadı. Melisandre'nin inişini binişini gördüler ve Kral Mansur'a haber verdiler. O da silah başına emri verdi. Bakın şehir nasıl hemen çan seslerine boğuldu. Bütün camilerin kulelerinde çanlar çalınıyor. Yo, olmaz dedi bunun üzerine Don Quixote. Pedro Usta bu çan meselesinde çok büyük hataya düşmüş. Çünkü Magripliler çan kullanmaz. Davul ve bizim kavalımıza benzer bir çalgı kullanırlar. Sansuenya'da çanlar çalınması son derece abes. Pedro Usta bunu duyunca çan sesini kesip dedi ki: Senyor Don Quixote, teferruat üzerinde durmayınız. Her şeyin mükemmelini de aramayınız. Bulunması mümkün değildir. Binlerce uygunsuz, saçma sapan şeyle dolu binlerce oyun sürekli oynanmıyor mu? Buna rağmen başarıyla sürdürülüp alkışlarla, hayranlıkla karşılanmıyorlar mı? Devam et delikanlı, bırak konuşsunlar. Ben kesemi doldurayım da isterse güneşin zerreciklerinden daha fazla hata olsun temsillerde. Doğrusu bu dedi Don Quixote. Delikanlı devam etti. Bakınız iki Katolik aşığın peşinden şehirden ne çok ne ihtişamlı atlılar çıkıyor. Ne çok trompet, ne çok kaval, ne çok davul, ne çok trompet çalınıyor. Korkarım onlara yetişecekler. Kendi atlarının kuyruğuna bağlayıp geri götürecekler. Ne korkunç bir görüntü. Don Quixote bütün bu Magriplileri görüp bu patırtıyı duyunca kaçanlara yardım etmenin yerinde olacağını düşündü ve ayağa kalkıp yüksek sesle dedi ki: Ben hayatta oldukça gözlerimin önünde Don Gayferos gibi ünlü bir şövalyeye, cesur bir aşığa böyle bir tecavüzde bulunulmasına izin veremem. Durun soysuz köpekler. Onun peşine düşmeyin, rahatsız etmeyin, yoksa benimle savaşmak zorunda kalırsınız. Bunları söyleyip harekete geçti ve kılıcını kınından çıkarıp bir çırpıda sahnenin yanına gelerek süratle, görülmedik bir hiddetle Magripli kuklalara kılıç sallamaya koyuldu. Kuklaları yere yıkıyor, kafalarını kesiyor, ortadan ikiye biçiyor, mahvediyordu. Bir ara kılıcını yukarıdan aşağıya öyle bir salladı ki Pedro Usta eğilip büzülerek saklanmasa adeta badem ezmesinden yapılmışçasına kafasını uçuruverecekti. Pedro Usta haykırıyordu. Senyor Don Quixote durun lütfen. Bu kesip biçip öldürdükleriniz gerçek Magripliler değil, macundan yapılmış kuklalar. Bu zavallı günahkarın bütün geçim kaynağını yıkıyor, mahvediyorsunuz. Ama Don Quixote aldırmıyor, kılıcıyla düz, ters, yan vuruşlar yağdırmaya devam ediyordu. Sonuçta iki Amentü duası süresinde bütün tiyatroyu yerle bir etti. Bütün takım taklavat, kuklalar, hepsi paramparça olmuştu. Kral Mansur fena halde yaralıydı. İmparator Şalman'ın tacı ve kafası iki parçaya ayrılmıştı. Seyirci topluluğu darmadağın oldu. Maymun kaçıp hanın damına çıktı. Kuzen dehşete kapıldı. Paj ürktü. Sancho Panza bile büyük korku geçirdi. Çünkü fırtına dindikten sonra yemin ederek söylediği gibi efendisini hiç böyle sınırsız bir öfke içinde görmemişti. Sahne baştan aşağı yıkıldıktan sonra Don Quixote biraz yatıştı ve dedi ki: Gezgin şövalyelerin bu dünyada ne kadar faydalı olduğuna inanmayan, inanmak istemeyen herkes şu anda burada olsun isterdim. Eğer ben burada olmasaydım, yiğit Don Gayferos'la güzel Melisandre'nin hali ne olurdu kim bilir. Bu köpekler şimdiye kadar muhakkak onları yakalayıp saldırmış olurlardı. Kısacası bugün dünyada var olan her şeyden önce gezgin şövalyelik yaşasın. Yaşasın tabii dedi cılız bir sesle Pedro Usta. Ben de öleyim. Çünkü ben o kadar bahtsızım ki Kral Don Rodrigo ile birlikte diyebilirim ki dün koca İspanya'nın hükümdarıydım. Bugünse bir mazgalım bile yok. Rahat rahat işte bu benimdir diyebileceğim. Daha yarım saat önce, hatta yarım dakika önce krallar, imparatorlar benim emrimdeydi. Ahırlarım, sandıklarım, çuvallarım, atlarla, sayısız üniformayla doluydu. Oysa şimdi kederli ve umutsuzum, yoksul bir dilenciyim. Her şeyden önemlisi maymunumdan oldum. Onu tekrar ele geçirmek için ne biçim ter dökmem gerekeceğini biliyorum. Hepsi de bu sayın şövalyenin düşüncesiz öfkesi yüzünden. Kendisinin öksüzlere yardım ettiği, haksızlıklara karşı koyduğu, daha birçok hayırseverlik yaptığı söyleniyor. Bir tek bana gelince cömertliği ve iyi niyeti ortadan kayboluverdi yüce tanrım. Demek benim hayatımı mahzun kılacak olan mahzun yüzlü şövalyeymiş. Pedro Usta'nın sözleri Sancho Panza'nın yüreğine dokundu. Dedi ki, ''Ağlama Pedro Usta, yakınma, kalbim parçalanıyor.'' Efendim Don Quixote aslında o kadar Katolik, o kadar iyi bir Hristiyandır ki sana zarar verdiğini anlarsa karşılığını bol bol seve seve öder. Senyor Don Quixote parçaladığı kuklaların bir kısmını ödesin yeter. Böylece kendi vicdanı da rahat eder. Çünkü başkasının malını zorla elinde tutup geri vermeyen kişi selamete kavuşamaz. Doğrudur dedi Don Quixote. Ama bildiğim kadarıyla bende sizin herhangi bir malınız yok Pedro Usta. Hiç olmaz mı dedi Pedro Usta. Ya bu sert ve kısır zeminde yatan artıkları kim dağıttı, kim parçaladı? Bu güçlü bileğin yenilmez kuvvetinden başka? Onlar bana değilse kime aitti? Ben geçimimi onlarla değilse neyle sağlıyordum? Daha önce de düşündüğüm şeyden şimdi iyice emin oldum dedi bunun üzerine Don Quixote. Peşimi bırakmayan bu büyücüler her şeyi karşıma olduğu gibi çıkarıp sonra istedikleri gibi değiştiriyorlar. Size gerçekten doğruyu söylüyorum beyler. Burada olup biten her şey bana hakikatin ta kendisi gibi geldi. Melisandre Melisandre'ydi. Don Gayferos Don Gayferos'tu. Mansur Mansur'du. Şarlman da Şarlman'dı. Öfkem bu yüzden kabardı. Gezgin şövalyelik mesleğinin icaplarını yerine getirmek için de kaçanlara yardım etmek istedim ve bu iyi niyetle gördüğünüz şeyi yaptım. Olaylar tersine döndüyse suç bende değil, peşimi bırakmayan alçaklarda. Her şeye rağmen kötülükten kaynaklanmadığı halde bu hatanın bedelini ben ödemek istiyorum. Pedro Usta kırılan kuklalar için ne istediğini söylesin, ben derhal geçerli Kastilya parasıyla ödemeye hazırım. Pedro Usta önünde eğilerek dedi ki, ''Ben de bütün yardıma muhtaç aylakların gerçek koruyucusu ve kurtarıcısı olan La Mancha'lı yiğit Don Quixote'nin duyulmadık Hristiyanlığından bunu beklerdim. Sayın Hancı ile Yüce Sancho da Zat-ı Ali'nizle bana kırılan kuklaların değeri konusunda hakemlik ve aracılık etsinler.'' Hancı ile Sancho bu görevi kabul ettiler. Pedro Usta yerden kafası kopmuş Zaragoza kralı Mansur'u aldı ve dedi ki, ''Bu kralı eski haline döndürmenin imkansız olduğu belli. Bana öyle geliyor ki itiraz eden olmazsa ölüsü için şahsıma 4,5 riyal verilmeli.'' ''Devam edin.'' dedi Don Quixote. Pedro Usta ortadan biçilmiş İmparator Şarlman'ı eline alarak, ''Bu baştan aşağı doğrama karşılığı olarak da 5 riyal bir çeyrek istesem fazla olmaz.'' diye devam etti. ''Az da değil ama.'' dedi Sancho. ''Fazla da değil.'' dedi hancı. ''Ortada anlaşsınlar. 5 riyal de karar kılınsın.'' 5 riyal bir çeyreğin tamamı verilsin.'' dedi Don Quixote. ''Bu müthiş facianın hesabında bir çeyrek az, bir çeyrek fazla fark etmez. Acele edin Pedro Usta, yemek saati yaklaştı.'' Açlık belirtileri başladı bende. Burnu ve bir gözü eksik olan güzel Melisandre için haklı olarak 2 riyal, 12 maravedi istiyorum dedi Pedro Usta. Melisandre kocasıyla birlikte şimdi en azından Fransa sınırına varmış olmasa böyle bir felaket olabilirdi dedi Don Quixote. Çünkü bindikleri at bana koşmuyor, uçuyor gibi geldi. Kısacası kediyi bana tavşan diye yutturmanın, kendisi şimdi bir terslik olmadıysa Fransa'da ayaklarını uzatmış keyif çatarken Melisandre'yi benim karşıma burunsuz çıkarmanın alemi yok. Tanrı herkesin yardımcısı olsun Sayın Pedro Usta. Hepimiz eğri oturalım doğru konuşalım. Devam ediniz. Don Quixote'nin sapıtmaya başladığını, eski konusuna döndüğünü gören Pedro Usta elinden tamamen kaçırmak istemedi ve dedi ki, ''Bu herhalde Melisandre değil, ona hizmet eden Nedimelerden biri. Bu durumda kendisi için 60 maravedi verirseniz yeter.'' Bu şekilde daha birçok parçalanmış kuklaya fiyat biçti. Hakemler tarafların her ikisini de memnun edecek bir fiyat üzerinde anlaştılar ve böylece 40 riyal 3 çeyreklik bir yakın elde edildi. Sancho'nun derhal ödediği bu paranın haricinde Pedro Usta maymunu yakalamanın zahmetine karşılık 2 riyal daha istedi. "Ver Sancho," dedi Don Quixote. "Maymunu değil, şarap tulumunu ele geçirmesi için. Bana şimdi Senyora Donya Melisandre ile Senyor Don Gaiferos'un Fransa'da sevdikleriyle bir arada olduklarını kesin olarak haber verene 200 riyal mükafat verirdim." "Bu haberi olsa olsa benim maymun verebilir," dedi Pedro Usta. "Ama şimdi onu şeytan gelse yakalayamaz. Yine de hem özlemin hem de açlığın onu bu gece beni aramaya mecbur edeceğini zannediyorum. Sabah ola hayrola." Sonuçta tiyatro fırtınası dindi. Hep birlikte barış ve dostluk içinde yemek yediler. Son derece cömert olan Don Quixote yemeği ısmarladı. Mızrak taşıyan adam sabah olmadan andan ayrıldı. Sabah olunca da kuzen ve paj Don Quixote ile vedalaşmaya geldiler. Biri memleketine dönmek, öteki yoluna devam etmek üzere. Don Quixote paja yolda ihtiyacı olur diye 12 riyal verdi. Pedro Usta gayet iyi tanıdığı Don Quixote ile daha fazla tartışmaya girmek istemediğinden güneş doğmadan önce uyandı ve tiyatrosunun artıklarıyla maymununu toparlayıp kendi serüvenlerinin peşine düştü. Don Quixote'yi tanımayan hancı hem cömertliğine hem de çılgınlığına şaşırıp kalmıştı. Sonuçta Sancho, efendisinin emriyle kendisine gayet yüklü bir ödeme yaptı ve hancı ile vedalaştılar. Sabah 8 sularında handan ayrılıp yola koyuldular. Bırakalım gitsinler. Çünkü bu müthiş hikayeye ilişkin başka şeylerin anlatılabilmesi için öyle gerekiyor. 27. Bölüm. Pedro Usta ile maymununun kim olduklarına ve Don Quixote'nin istediği, düşündüğü gibi sonuçlanmayan anırtı serüveninin başarısızlığına dair. Bu büyük öykünün tarihçisi Seyit Ahmet bu bölüme şu sözlerle başlıyor. "Katolik bir Hristiyan olarak yemin ederim ki, hikayenin tercümanı ise Seyit Hamid'in kesinlikle Magribli olmasına rağmen Katolik Hristiyan olarak yemin etmesini şöyle açıklıyor. Nasıl ki Katolik bir Hristiyan yemin ettiğinde yemini ve söyleyecekleri doğruysa, doğru olması gerekirse, yazar da Katolik bir Hristiyan gibi yemin etmektedir. Don Quixote hakkında Pedro Usta'nın ve kehanetleriyle bütün o köylerde hayranlık uyandıran falcı maymunun kim oldukları konusunda doğruyu söylemektedir. Sonra da bu hikayenin birinci kısmını okuyanların Don Quixote'nin Morena dağlarında hürriyetlerine kavuşturduğu forsalardan biri olan Gines de Pasamonte'yi, o fesat ve nankör insanların bu iyiliğine nasıl rezil bir karşılık verdiklerini hatırlayacağını söyler. Don Quixote'nin Ginesillo de Paparilla dediği bu Gines de Pasamento, Sancho Panza'nın boz eşeğini çalmıştı. Basımcıların hatası yüzünden birinci kısımda bu hırsızlığın nasıl, ne zaman olduğu yer almamış, birçok kişi bunu dert edinip basımcının suçunu yazarın zayıf hafızasına yüklemişti. Her neyse, Gines eşeği Sancho Panza üstünde uyurken çalmıştı. Bunun için de Sacripante Albraca kuşatmasındayken Brunello'nun atını bacaklarının arasından çalmak için kullandığı yönteme başvurmuştu. Sancho eşeği daha sonra anlatıldığı şekilde geri aldı. Bu Gines öyle çok düzenbazlık yapmış, öyle suçlar işlemişti ki kendisi koca bir kitap yazıp hepsini anlatmıştı. Bu suçları yüzünden kendisini cezalandırmak üzere arayan adaletin pençesine düşmekten korktuğu için Aragon krallığına geçip sol gözünü kapatarak kuklacılık mesleğine başlamaya karar vermişti. Hem bu işte hem de el çabukluğunda ustaydı. Daha sonra Berberistan'dan gelen hürriyetlerine kavuşmuş bir takım Hristiyanlardan o maymunu satın aldı. Maymuna belli bir işaret verildiğinde omuzuna atlayıp kulağına bir şeyler söylermiş gibi yapmayı öğretti. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra tiyatrosu ve maymunuyla bir köye girmeden önce en yakın köyde veya uygun birisinden gideceği köyde kimlerin başına neler geldiğini öğreniyordu. Bunları hafızasına iyice yerleştiriyor, önce kuklalarını oynatıyordu. Temsil ettiği hikaye değişiyordu. Ama bütün oyunlar neşeli, eğlenceli ve bilinen öykülere dayanıyordu. Gösteri bittikten sonra köylülere maymununun becerilerini anlatıyor, geçmişte ve şimdiki zamanda olup biten her şeyi bildiğini ama geleceği bilmediğini söylüyordu. Her sorunun cevabı için 2 riyal istiyor ama bazen soru soranların nabzını yoklayıp biraz indirim yapıyordu. Bazen gittiği bir evde yaşayanların başına gelenleri bildiği halde para ödememek için soru sorulmazsa maymuna işareti veriyor, sonra da maymununun söylediklerini yani yaşanmış olayların tıpatıp aynısını aktarıyordu. Böylece inanılmaz bir şöhret kazanıyor, herkesi peşinden sürüklüyordu. Bazen de çok akıllı olduğu için cevapları sorulara göre uyduruyor, kimse maymunun nasıl kehanette bulunduğu konusunda kendisini sıkıştırmadığı için de herkesi uyutuyor, ceplerini dolduruyordu. Hana girer girmez Don Quixote ile Sancho'yu tanımış, bu sayede Don Quixote'yi de Sancho Panza'yı da handaki herkesi de kolaylıkla şaşırtabilmişti. Ama Don Quixote bir önceki bölümde anlatıldığı gibi Kral Mansur'un kafasını kesip bütün atlarını mahvettiğinde elini biraz daha aşağı indirmiş olsa Guinness'e çok pahalıya patlayacaktı. İşte Pedro Usta ile maymunu hakkında anlatılacaklar bu kadar. Tekrar La Mancha'lı Don Quixote'ye dönelim. Don Quixote handan ayrıldıktan sonra Zaragoza şehrine girmeden önce Ebro Irmağı'nın kıyılarını ve bütün o bölgeyi görmeye karar verdi. Nasılsa mızrak dövüşlerinin başlamasına daha çok zaman vardı. Bunları yapmaya yeterdi. Bu niyetle yoluna devam etti ve 2 gün boyunca yazmaya değecek bir şey geçmedi başından. 3. gün bir tepeyi tırmanırken davul, trompet ve arkebüzlerin çıkardığı müthiş bir gürültü duydu. Önce oradan bir askeri birliğin geçmekte olduğunu düşünerek Rosinante'yi mahmuzladı ve tepeyi tırmandı. Zirveye vardığında tepenin yamacında kendi tahminince 200'den fazla silahlı adam gördü. Silahlar çok çeşitliydi. Kargılar, kundaklı yaylar, teberler, baltalı mızraklar, süvari mızrakları, birkaç arkebüs ve çok sayıda kalkan. Don Quixote tepeden aşağı inip birliğe yaklaştı. O kadar yakına gitti ki sancakları açık seçik gördü. Renklerini, armalarını seçebildi. Özellikle biri dikkatini çekti. Beyaz saten bir sancağın veya flamanın üzerinde çok canlı bir eşek resmi çiziliydi. Küçük Sicilya eşeği başı havada, ağzı açık, dili dışarıda, adeta anırır gibi duruyordu. Eşeğin çevresinde iri harflerle şu 2 mısra yazılıydı. Boşuna anırıp durmadılar, belediye başkanlarımızın her ikisi de. Don Quixote bu armadan, bu insanların Anırtı köyünden oldukları sonucunu çıkardı ve Sancho'ya bunu söyleyip sancaktaki yazıyı okudu. Ayrıca bu olayı kendilerine anlatan kişinin, anıranların, ihtiyar meclisi üyesi olduklarını söylemekle hata ettiğini de belirtti. Çünkü sancakta yazılı mısralara bakılırsa anıranlar belediye başkanıydı. Sancho Panza buna şöyle cevap verdi. Efendim siz ona bakmayın. O sırada ihtiyar meclisi üyesi olan adamların zamanla belediye başkanlığına gelmiş olması çok mümkün. Öyle olunca da her iki sıfatla da anılabilirler. Ayrıca anıranların gerçekten anırmışlarsa, belediye başkanı mı ihtiyar meclisi üyesi mi oldukları, olayın gerçekliği açısından önemli değil. Çünkü bir belediye başkanı da ihtiyar meclisi üyesi kadar anırabilir. Kısacası alaya uğrayan köyün kendileriyle komşuluğa yakışmayacak, abartılı bir şekilde alay etmiş olan köyle savaşmak üzere hazırlandığını anladılar. Don Quixote onlara yaklaşmaya devam etti. Sancho ise bu tür durumlarda yer almaktan hiçbir zaman hoşlanmadığından epeyce sıkıntılıydı. Adamlar Don Quixote'yi kendi saflarında zannederek aralarına aldılar. Don Quixote miğferinin siperliğini kaldırıp zarif bir eda ile eşekli sancağa doğru ilerledi. Ordunun ileri gelenleri kendisini daha iyi görebilmek için çevresine toplandılar. Don Quixote'yi ilk kez gören herkesin düştüğü şaşkınlığa düşmüşlerdi. Hepsinin tek kelime etmeden, hiç soru sormadan dikkatle kendisine baktığını gören Don Quixote bu sessizlikten yararlanmak istedi ve sessizliği bozarak yüksek sesle konuştu. "Saygıdeğer beyler, sizden bütün samimiyetimle rica ediyorum. Söyleyeceklerimi can sıkıcı veya tatsız bulmadığınız sürece bölmeden dinleyiniz. Eğer sıkılırsanız vereceğiniz en ufak bir işaretle ağzıma öyle bir mühür vuracağım ki çenemi bıçak açmayacak." Adamların hepsi istediği gibi konuşmasını seve seve dinleyeceklerini söylediler. Don Quixote bu izni aldıktan sonra sözlerine devam etti. "Saygıdeğer beyler, ben gezgin şövalyeyim. Mesleğim silahşörlük, görevim yardıma muhtaç olanları korumak, destek olmaktır. Birkaç gün önce derdinizi ve düşmanlarınızdan intikam almak için sık sık silaha sarılmanızın sebebini öğrendim. Meselenizi bir değil birçok kere enine boyuna düşündüm ve şu sonuca vardım. Düello yasalarına göre hakarete uğradığınızı düşünmekle hata ediyorsunuz. Çünkü hiçbir şahıs bütün bir köye meydan okuyamaz. Meğer ki kimin işlediği belli olmayan bir ihanet suçu yüzünden toplu olarak köyü hainlikle suçluyor olmasın. Bunun bir örneği Don Diego Ordóñez de Lara'dır. Kendisi Velido Dolfos'un kralı tek başına öldürdüğünü bilmediği için Zamora kendini topluca suçlamıştı. Bu sebeple intikamı almak, karşılığını vermek bütün kent ahalisine düşüyordu. Öte yandan Senyor Don Diego'nun biraz ileri gittiği, hatta meydan okumanın sınırlarını aştığı da bir gerçektir. Çünkü ölüleri, suları, buğdayları, doğacak olanları ve sayılan diğer teferruatı suçlamasına gerek yoktu. Her neyse, bu da anlaşılır. Çünkü öfke çığırından çıktı mı,